adımız
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın son iş gününde işte yine buluştuk. Sizleri de canlı yayınımıza davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, Hayatın Sesleri'ne hepinizi bekliyor ve davet ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın ilk bölümünde alerjik egzama olarak da adlandırılan ve özellikle yurt dışında görülme sıklığının daha fazla olduğu ifade edilen atopik dermatiti konuşacağız. Değerli hocamızla ve hatta özellikle yeni doğan bebeklerde cilt bakımı üzerine güzel bir söyleşimiz olacak. Hacettepe Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sibel Ersoy Evans hocamız bizlerle birlikte olacak. İkinci bölümümüzde ise uzman vaizimiz, Ankara İl Müftülüğü'nden kıymetli hocamız Ayşe Akkoç bizlerle birlikte olacak. İslam'a göre iyilik ve kötülük nasıl tanımlanır? Toplumun iyi olması noktasında bireyin sorumluluğu nedir gibi konulardaki sorulara cevaplar arayacağız. Önce müzik aramız var, hemen sonrasında değerli hocamızı stüdyomuza alıyoruz.
Kalbimin son ümitleri çiçek açtı ilk bakışınla. Bir hayaldi bu sevgimiz, huzur oldu dokunuşunla. Ne yaparım ben yar sensiz, derdimi kime söylerim? Hasretinden gece gündüz ağlar yüreğim. Çeker kalbim benim sevinçle her zaman birlikte ellerimiz tarihlere kazınacak bu ebedi sevgimiz. Ay bize bakıp gülümsüyordu. Gökyüzü tüm yıldızlarını bize hediye gönderiyordu. Ne yaparım ben yar sensiz, derdimi kime söylerim? Hasretinden gece gündüz ağlar yüreğim. Aşkım benim.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Hacettepe Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sibel Ersoy Evans hocamız bizimle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba.
Merhaba. Bugün atopik dermatiti konuşacağız ama hani bizim biraz daha merak ettiğimiz, özellikle bebeklerde yine bu tür hastalıklar görülüyor mu, ki görülüyor. Bu hastalıkları nasıl önleyebiliriz? Çünkü onlar o kadar pamuk gibi ciltleri var ki insan konduramıyor yeni doğan bebeklere o yarayı, bereyi ya da herhangi bir lekeyi. İsterseniz önce bebeklerle başlayalım, sonrasında da yetişkinlere doğru ilerleyelim.
Özellikle yeni doğan dönemindeki deri bakımından aslında ben biraz bahsetmek istiyorum. Yeni doğan kime diyoruz? Belki onu tariflemek doğru olabilir. Bebek doğduktan sonra 30 günlük olana kadarki süredeki bebeklere yeni doğan diyoruz. Biz halk aslında bunu 40 günlüğe kadar yeni doğan olarak kabul ediliyor. Bu dönem aslında bebeğin adaptasyon dönemi, dış ortama adaptasyon dönemi olduğu için çok çok önemli. Aynı şekilde deri de bazı adaptasyonlardan geçiyor bu dönemde. Bu nedenle de dikkat etmemiz gereken bazı unsurlar var deri bakımı açısından.
Hocam, ona geçmeden önce şunu sorabilir miyim? Sezaryen doğumdan çıkan çocuklarla normal doğumda dünyaya gelen çocuklar arasında deride fark oluyor mu hemen doğar doğmaz?
Yani belirgin öyle bir fark yok. Zaten bebek doğduğu zaman derisi tamamen oluşmuş olarak doğuyor. Erken doğan bebeklerin derileri tabii ki zamanda doğanlara göre farklı, ama doğumun şekli derinin yapısını etkilemiyor. Çünkü aslında yaklaşık 34 haftalıkken, anne karnındayken derinin oluşumu tamamlanıyor. Ama tam erişkin gibi fonksiyonu yok. Sadece daha ince, hücreler arası bağlar daha zayıf. O yüzden çok daha geçirgen bir derisi oluyor yeni doğan bebeklerin. Normal doğumun şöyle bir farkı var aslına bakarsanız. Normal doğum kanalından geçerken deriye bazı iyi bakteriler bulaşıyor. Bu da derinin bakterilerden ve mantarlardan oluşan koruyucu bir örtüsü var. Bakteri örtüsü diyebiliriz buna. Bu örtünün sağlıklı oluşmasına katkıda bulunuyor.
Öyle bir faydası var normal doğumda.
Uzun dönem belki daha fazla etkileri de var. Tam net olarak bunları bilmiyoruz. Çok fazla karşılaştırma çalışmalar yok ama bu deri örtüsünün daha doğru oluşmasını sağlaması açısından hani normal doğum tabii ki sezaryen doğuma göre çok daha üstün.
Şimdi deri bakımına devam edebiliriz.
Şimdi erişkin döneme benzer demiştim derileri, ama daha ince, daha geçirgen ve mekanik travmalara çok daha hassas, çok daha kolay tahriş olan bir deri var karşımızda. Şimdi en çok aslında merak edilen konulardan bir tanesi, yeni doğanda banyo nasıl olmalı? Ne zaman yapılmalı? Bizim
hemen korkarız değil mi? Öyle bir elimize dokunmaktan zarar vereceğimiz endişesiyle.
Özellikle tıp camiasında da aslında merak edilen bir konudur bu. Eskiden bebek doğduktan sonraki 2-4 saat içinde hastanede bebekler bir güzel şampuanla, sabunla yıkanırdı biliyorsunuz. Güzelce giydirilir, annesine teslim edilirdi. Ama bu yaklaşımımız artık değişti. Bebek doğduktan sonra banyonun 24 saat, en az 24 saat geciktirilmesinin bir takım yararlı etkileri olduğuna dair verilerimiz var. Bunu şöyle açıklayabilirim. Aslında bebekler doğduklarında böyle beyaz renkli, kaygan, yağlı bir maddeyle kaplı doğarlar. Buna biz vernix caseosa diyoruz. Bu vernix caseosa derinin bir çeşit örtüsü. Normalde anne karnında bebek sürekli suyun içinde, biliyorsunuz, amniyon sıvısının içinde ve deri suya sürekli maruz kaldığında aslında görevini tam olarak yapamaz. Ne olur derimiz suya çok maruz kaldığımızda buruşur
değil mi?
Beyazlaşır ve sizin gözle görmediğiniz bir takım mikroskopik değişiklikler de olduğu için çok geçirgenliği artar. Hı hı. İşte Vernix Caseosa bebek derisini bu anlamda koruyor. Suyun içinde sudan zarar görmemesini, amniyon sıvısına zarar görmemesini sağlıyor. Bunun yanı sıra deriyi nemlendiriyor, enfeksiyonlara karşı koruyor. Derinin asit mantosu dediğimiz pH'sını düzenliyor. Deriden su kaybını azaltıyor. Yara iyileşmesini ve deri onarımını kolaylaştırıyor. Yani çok fazla fonksiyonu var. Belki daha bilmediğimiz başka fonksiyonları da var. Yapısı da zaten krem gibidir. İçinde protein, yağ ve su vardır. Şimdi biliyoruz ki bu Vernix Caseosa bebek için çok önemli. Özellikle doğduktan sonraki dönemde derinin adapte olması için çok önemli bir madde. Ve bunun deriden uzaklaştırılmasını istemiyoruz artık.
Dış dünyaya karşı korumamız kalsın.
Korumamız kalsın. Diyoruz ki bu kendi kendine kurusun, kendi kendine dökülsün. O yüzden şampuanlarla böyle işte sürterek eskiden, çünkü bu madde temizlenmeye çalışılırdı.
Keseyle
falan. Yani bayağı hani o beyaz madde kalsın, kalmasın diye uğraşılırdı. Ama şimdi tam tersine uğraşıyoruz. Mümkünse yıkama sırasında beyaz maddeye, o Vernix Caseosa'ya zarar vermeden bebeği yıkanmasını öneriyoruz. Bu bir tanesi bu geciktirilmesinin, hani banyonun 24 saat bebek doğduktan sonraki 24 saatten sonra yapılmasının nedenlerinden biri bu. Bir diğeri de erken dönemde banyo yaptırılan bebeklerin vücut ısılarının düştüğünü görüldü ve bunun da bazı sağlık sorunlarına yol açtığı saptandı. O yüzden bebek bu ısı regülasyonunu sağlayana kadar, aslında ki bu da 24 saatten sonra tam olarak gelişebiliyor. Ondan sonra yıkamak bu tip sorunları önlemek açısından da
fayda sağlıyor.
Kesinlikle fayda sağlıyor. Şimdiki görüşler bebeğin bir küvette yıkanması, 37 derecelik bir ısıda olacak su. Çok fazla sabun, deterjan, herhangi bir temizleyici kullanmaya gerek yok. Sadece suyla çocuğu batırıp çıkarma şeklinde, hani 5 dakikayı geçmeyecek şekilde yıkanması, sünger falan kullanılmadan yıkanılması öneriliyor ki Vernix Caseosa'ya zarar vermeyelim. Aynen. Eğer tabii bebek doğum sırasında, işte kanaldan çıkarken, sezeryan sırasında derisine kan, ne bileyim, bebeğin dışkısı bazen bulaşabiliyor, mekonyum dediğimiz, onlar varsa o zaman hafif, böyle pH'sı nötr olan, katkısız, kokusuz bir temizleyiciyle yıkamak mümkün olabilir. Ama normalde herhangi bir şey yoksa sadece su ile yıkanması yeterli. Göbek düşmesinin falan banyoya hiçbir etkisi yok.
Evet, gerçekten soracaktım. Hani bir 7 gün bir bekleyelim, hele bir çocuğu yıkamayalım.
Kesinlikle
göbek babi
yok
düşsün.
Öyle bir şey. Normalde işte bu hastaneden çıktıktan sonra da bu ilk 30 günde haftada bir iki kez yıkanabilir. Her seferinde bir temizleyici kullanmaya da gerek yok.
Belli
bölgeler
suyla.
Sadece suyla, işte bez bölgesi belki hafif bir sindet dediğimiz sentetik deterjan temizleyicilerle yıkanabilir. Göbeğin düşüp düşmemesinin hiçbir engeli yok. Düşmese de yıkamakta hiçbir sakınca yok. O yüzden göbek bakımı sırasında da aslında ekstra hiçbir şey kullanmaya gerek yok. Bu yanlış bir algı var. İşte antibiyotik sürelim, antiseptik sürelim falan, bir takım yara tozları kullanılıyor, daha kolay kurusun, dökülsün gibi. Bunlara gerçekten gerek
bırakalım
yok.
Bırakalım kendi kendine kurusun.
Temiz olsun, mümkün olduğu kadar kuru tutulsun. Normalde sağlıklı bir göbek düşer. Ama eğer enfeksiyon bulgusu varsa, ne bileyim, akıntı varsa, kötü koku varsa, irinli, kanlı bir şeyler oluyorsa, o zaman belki bir doktoru tabii ki göstererek antibiyotikli kremler kullanılabilir.
Peki bu atopik dermatitin bebeklerde görünme durumu nasıl? Hani hemen doğar doğmaz fark ediliyor mu, ya da kaç günde başlıyor fark edilme süreci?
Atopik dermatit 2 aylıktan sonra karşımıza çıkan bir durum. Yeni doğan döneminde atopik dermatit görmeyi beklemeyiz biz. Bu kadar erken başlangıçlı atopik dermatitlerin zemininde bir immün yetmezlik, bağışıklık sistem hastalıkları yatar. Onları araştırırız. Normalde beklemiyoruz. 2 aylıktan sonra görülüyor. Atopik dermatit aslında tam bir alerjik egzama değil. Kronik, tekrarlayıcı, kaşıntılı bir egzama, evet, ama alerjiye bağlı ortaya çıkmıyor. Sadece bu hastalıklarda, yani atopik dermatitte, alerji sıklığı biraz artmış.
O zaman detaya geçmeden önce şu atopik dermatit nedir? Onu bir öğrenelim tam olarak. Sonrasında yine nasıl görüldüğünden bahsedelim.
Tamam. Şimdi atopik dermatit çocukluk çağında, daha doğrusu infantil dönem dediğimiz, yani 2 aylıktan itibaren görülen, erken çocukluk dönemine kadar tekrar edip kronik bir seyir gösteren bir çeşit egzama. Tam nedenine dair bir tek şey söyleyemem size. Pek çok nedeni var. Genetik bir yatkınlık söz konusu. Ne gibi? Mesela annede eğer astım, alerji, babada da varsa mesela bunlar. Hmm. Atopik dermatit varsa. Bu çocuklarda atopik dermatit gelişme riski 7-8 kat artıyor. Neredeyse artıyor. Genetik bir yatkınlık oluyor. Bunun yanı sıra deride bir bariyer fonksiyon problemi var. Deride nemlendirme faktörü dediğimiz, derinin en dış tabakasında bir faktör var. Bu atopik dermatiti çocuklarda eksik. Ve bu nedenle deri kurumaya yatkın, görevini tam olarak yapamıyor. Geçirgenliği artmış. Dışarıdan, çevreden geçmemesi gereken iritanlar, alerjenler kolaylıkla içeri geçebiliyor. Buna ek olarak da bağışıklık sisteminin rotası şaşırmış biraz. Doğru çalışmıyor. Doğru yanıt veremiyor. Bu üçü birlikte işte atopik dermatit dediğimiz tabloyu oluşturuyor. Bu çocuklarda alerjik hastalıklara, diğer hastalıklara, astım, gıda alerjisi, alerjik işte nezle ya da saman nezlesi, göz nezlesi dediğimiz hastalıklara yatkınlık var. Mutlaka almak zorunda değil. Ama hani çocuğun bir gıda alerjisi yapmıyor bu egzamayı. Hiçbir alerjisi olmayanda da bu egzamayı görüyoruz. Alerji yapan şeyleri uzaklaştırsanız da egzama otomatik olarak devam ediyor. Kendi kendine geçen, duran, 4-6 yaş aralığında kendi kendine geçen, duran bir durum. Çünkü vücut o nemlendirme faktörünü yavaş yavaş bir şekilde yerine koyarak derinin en dış tabakasındaki o bariyer duvarını oluşturmayı başarıyor.
İlaç alerjileri de dahil midir bu atopik dermatitin o leke yapma ya da egzama durumuna?
Hayır. O bambaşka bir şey. İlaç alerjileri daha sık görülüyor falan örneğin gibi bir şey yok. Öyle bir bilgimiz de yok. Nasıl görünür? Nasıl başlar? Aslında bebeklik döneminde, erken bebeklik döneminde yanaklarda kızarıklık, kuruluk, bazen sulantı, akıntı şeklinde başlıyor. En sık karşımıza bu şekilde geçer. Çeneye de yayılabilir. Tipik olarak ağız çevresi tutulmaz. Önemli özelliğinden bir tanesidir atopik dermatitin.
Bu tipik ve atopik farklı. Hani A başına gelince onun farklılığını mı anlatıyor?
Hayır.
Onunla alakası yok.
Şimdi atopik dermatit sadece klinik tanılarla konulan bir tanı. Başka bu tip deri problemleri de var yine çocuklarda gördüğümüz. Ondan ayırt etmek açısından dedim. Normalde dediğim gibi yüz bölgesinde başlar. Daha sonra işte kolların dışları, boyun, gövde ön ve arka yüz, bacakların dış kısımlarında yine benzer. Kaşıntılık, kızarık, kuru, bazen sulantılı döküntüler ortaya çıkar. Bez bölgesi tutulmaz. Yine orası da nemli bir bölge olduğu için bez bölgesinde mesela atopik dermatiti görmeyi beklemeyiz. Bir yaşına kadar bu şekilde devam eder. Bir yaşından sonra yanaklar iyileşir. Ve bu sefer döküntüler kıvrımlara yönelir. Yani diz, dirsek iç kısımlarda, yine boyunda, kulak arkalarında döküntü görmeye başlarız. Yani tamamıyla senaryo değişiyor. Dışarıdan içeriye geçiyor bu sefer döküntü.
İlginç.
Çok ilginç.
O çok bebeklik zamanındaki o döküntüler görüldüğünde hemen müdahale edilebiliyor mu?
Tabii.
Yoksa onun geçmesi kendiliğinden mi sağlanıyor?
Hayır. Yani şöyle, geçmesini çok beklemek istemiyoruz. Çünkü bu çok kaşıntılı bir durum. Aile için, çocuk için gerçekten psikososyal anlamda çok ciddi sıkıntı yaratan bir durum. Çocuğun uyku sorunu olmasına, dikkat eksikliği olmasına
sebep olabiliyor.
Evet, yani kaşınan çocuk irite çocuk haline geliyor. Çok kolay ağlıyor. Psikolojisi bozuluyor. O yüzden biz tedavi mutlaka öneriyoruz tabii ki. Tedavimizde de tabii ki önce bunu artıran faktörlerden uzaklaştırmalarını istiyoruz. Atopik dermatiti alevlendiren bir takım faktörler
nelerdir
var.
Nelerdir onlar?
Deriyi kurutan şeylerden bir kere uzak durmak lazım. Mesela klor, su, deterjan, sabun. Bunlar deri kurulunu daha da artırır ve egzamayı daha da alevlendirir. Bunun dışında yünlü giysilerden kaçınmak gerekir. Kaşıntıyı artıracağı artır, için, evet. Art alerji yapabileceği için. Çamaşır yıkaması sırasında mesela çamaşırlarda kalıntı bırakmayacak yıkama deterjanları mesela tercih edilmeli. O yüzden hani çok kullanılan granül sabunlar var ama ben onların 60 derecenin altında erimediğini ve hani mutlaka kıyafetlerde kalıntı bıraktığını düşünüyorum. O yüzden de bebek kıyafetlerini de biliyorsunuz 60-70'te çok yıkamıyoruz. Genelde 30-40 derecede tabii. Yıkıyoruz. Kolay, daha kolay eriyen ve kalıntı bırakmayan deterjanlar. Mesela sıvı deterjan, kokusuz ama.
Mümkünse. Onu da soracaktım. Bazen böyle aman daha güzel olsun, aman güzel koksun diye içine bir de yumuşatıcılar, kokulu sabunlar da ekliyor anneler.
Aynen. Oraya gelecektim işte, kokusuz olmalı ve kesinlikle yumuşatıcı kullanılmamalı. Mutlaka ekstra bir durulama daha yapılmalı. Kıyafetler her ne olursa olsun, sıvı deterjanla bile yıkansa ona dikkat etmek lazım. Başka titiz olmamak gerekiyor. Aşırı hijyen iyi değil.
Aa, evet, bu önemli bir nokta.
Çok önemli bir nokta. Ben hatta şöyle diyorum, evinizden çamaşır suyunu çıkartın lütfen diyorum atopik dermatiti olan hastalara. Şimdi atopik dermatit gelişmiş ülkelerde daha çok görülüyor. Yani her 10 çocuktan birinde var mesela Amerika'da.
Evet, o kadar yaygın. Bizim de bilgimiz hani yurt dışında görülme sıklığının daha arttığı yönünde. Ki biz de hani yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik daha çok yayınlar yaptığımız için o tarafı biraz daha önemsiyoruz işin açıkçası. Evet. Bunun sebebi ne acaba?
Bunun sebebi de işte hijyen teorisiyle açıklamaya çalışıyorlar bunu. Gelişmiş ülkelerde hani hijyene daha çok dikkat ediliyor. Hijyen, daha önce biraz önce bahsettim, derin üzerinde bir mikroplardan oluşan örtü var demiştim. Derinin sağlıklı çalışması için çok gereken, derinin bağışıklık sisteminin iyi çalışması için gerekli bir örtü. Mikrobiyom diyoruz biz buna. Bu örtüde delikler açıyor. Deterjan, sabun, çamaşır suyu. İyi bakterileri öldürüyoruz böylece biz. İyi bakteriler öldüğü zaman o delikleri kötü bakteriler dolduruyor. Örtüdeki delikleri.
Evet. O zaman da açıyor o zaman.
Aynen. O zaman da bağışıklık sistemi buna karşı bir reaksiyon veriyor. Ve egzama alevleniyor. Ya da egzamayı tetikleyebiliyor. Ve kesinlikle çamaşır suyu ya da çok kokan temizlik malzemelerinin atopik dermatit olan bir evde kullanılmaması gerektiğine inanıyorum. Bu benim fikrim tabii ki. Koku da yine kaçınılması gereken bir şey atopik dermatitli çocuklarda. O yüzden hani mesela eve girdiğinizde mis gibi kokar ya böyle, evet. Temizlik yaptıktan sonra.
Evet, o yüzeyi temizleyiciler.
Onu istemiyoruz. Diyorum ki ben hani sirkeli suyla temizleyebilirsiniz. Arap sabunu kullanabilirsiniz. Kokuyu alıyorsanız havada koku partikülleri var. Onlar minicik, görülmez ama atopik dermatit derisinden geçer o deliklerden. O yüzden bunu istemiyoruz.
Nasıl? Çünkü zedelenmiş deri.
Zaten dıştan normal görünse bile mikroskopik anlamda olarak iyi çalışmıyor aslında bakarsanız. Buna dikkat etmek gerekiyor. Hijyenle ilgili şöyle bir şey var. Çok ilginç. Geçen bir çalışma yapıldı Amerika'da. Emziği düşen bebekleri ağzına sokup veren annelerle, annelerin bebekleriyle İşte yıkayıp veren annelerin bebeklerini karşılaştırmışlar alerji riski açısından. Ve bariz olarak yıkayan annelerin bebeklerinde alerji riskinin artmış, diğer gruba göre arttığını bulmuşlar. Yani bu vücudumuzda milyonlarca bakteri var, mantar var. Pek çok böyle hani parçamız aslında onlarla yaşıyoruz ve bunların artık bize faydalı olduğunu farkındayız. Hem gastrointestinal sistemde, hani mide bağırsak sisteminde bu örtünün tam oluşması gerekiyor. Ki bu da çocuk her şeyi ağzına sokarak aslında bu örtüyü oluşturuyor. Hani böyle bir refleksleri de vardır biliyorsunuz. İlk 2 yılda her şeyi ağzına sokar çocuklar.
Öyle tanımaya çalışır
çünkü. Öyle tanımaya çalışır ama sadece ondan olmadığını biliyoruz. Böylece bakteri örtüsünü oluşturuyor midesi.
Anneanneler, babaanneler hep hani derler ya annelere öğüt verirken bir şey düştüğünde aman hani çok fazla titizlenme kızım, ne olacak, bir şey olmaz, biraz vücudu bağışıklığı artsın kazansın. Demek ki gerçekten onların dedikleri doğruymuş.
Eskilerin dediklerine birer birer geliyoruz aslında. Değil bakarsanız mi? Sadece hani kanıtlarımız olduğu için, bilimsel verilerimiz olduğu için daha çok arkasında durabiliyoruz bu söylediğimiz şeylerin. Hani öbür türlü kulaktan duyma bilgiler olduğu için hani çok itibar edemiyorduk. Ama şimdi verilerimiz giderek arttı.
Sağlamlaşmaya başladı.
Biliyoruz ki kirlenmek güzeldir. Ama tabii hani çocukları da pis bırakın. İşte,
onu demek,
onu
değil,
demek istemiyorum
ki,
asla. Ki. Yanlış anlaşılmasın. İşte ağzına her şeyi soktun.
Hani yerden şeyleri, aldıklarını yesinler değil demek istemiyorum.
Ama çok aşırı titizlenmek iyi değil. Çok titiz olan annelerin çocuklarına mesela bazı bakteriyel enfeksiyonları daha çok görüyoruz.
Evet.
Çok ilginç
olarak. Alışık değil çünkü artık onun vücudu. Bağışıklık yani, kazanmış durumda değil. Bir de hani şu bir yaş tamamen değişiyor vücut demiştik ya. Biraz ondan bahsedelim mi? O ilk 0-1 yaş arasını geçtikten sonra birden sonra hani tamamen değişiyor
deriye,
sistem.
Yani derimiz kalın, daha kalınlaşıyor erişkin dönemi. Ha şey, atopik dermatiti diyorsunuz.
Evet,
tamam.
Evet.
1 yaşından sonra kıvrımlarda daha çok yerleştiğini söylemiştim. El egzaması, ayak egzaması şeklinde olabiliyor. Dudaklarda yine egzama görülebiliyor. Ya da meme başlarında egzamalar şeklinde kendi devam edebiliyor ve 4-6 yaş aralığında normalde azalarak kayboluyor büyük çoğunluğunda. Ama bazı çocuklarda erişkin döneme kadar maalesef uzayabiliyor.
Bu erişkin yaşımız 18'leri mi buluyor? Belki daha fazla.
Erişkin yaşımız ergenlikten sonra, adolesan dediğimiz ergenlikten sonra devam etmesi ve bütün hayatı boyunca da sürmesi.
Peki o tür durumlarda ne yapacaklar? Nasıl bir yardım alabilirler tedavi anlamında?
Tabii aynı benzer şekilde tedavi ediyoruz onları da. Şimdi bu bebeklik döneminde kortizonlu kremlerle tedavi ediyoruz. Ben ona değinmek istiyorum kısaca.
Lütfen.
Çünkü bir ailelerde kortizon fobisi var. İşte kortizon çocuğumuza zarar verir, iç organlarına zarar verebilir, büyümesini durdurur gibi kaygılar, yargılar var. 50 yılı aşkındır kullanıyoruz bu ilaçları biz. En eski bildiğimiz ilaçlar, yan etki profilini çok iyi biliyoruz. Çok uzun süreli kullanan bebeklerde bile kana karışıp da iç organa zarar verdiğine dair hiçbir veri yok. Uzun dönem etkilerini biliyoruz. O yüzden rahat olabilirler. Tabii ki doktorun önerdiği şekilde kullanmak kaydıyla, ara vererek, sürekli değil. Mesela işte 2 hafta kullanıp sonra 1 hafta ara verip sonra tekrar belki başlayarak. Çünkü bu egzama gidip gelecek. Buna hazırlıklı olmak
bu
lazım.
Bu artık hani vücudun sürekli yaptığı bir şey değil mi?
Sürekli, yani öyle 4 yaşına kadar mesela olacak. Ama ergenlikten sonrası işte
biraz daha yavaş,
onun ucunu göremiyoruz ne zamana kadar devam edeceğini. O yüzden hani kortizonu kremleri dediğim gibi doğru güçte ama ve doktorun önerdiği şekilde rahatlıkla kullanabilirler. Kullanmaları da gerekiyor çünkü çocuğun psikolojisi açısından kaşınmaması şart. Önemli.
Evet.
Bir de nemlendiricisiz atopik dermatit tedavi edemiyoruz. Duvarda küçük delikler var demiştim bariyerde. O delikleri mutlaka nemlendiriciyle tıkamamız lazım. Günde en az 2-3 kere vücudu kokusuz, katkısız bir atopik ciltler için uygun bir nemlendiriciyle nemlendirmek. Banyo sonrası bu nemlendiriciyi tekrarlamak. En önemli şey, istediğiniz tedaviyi verin, nemlendiriciniz eksikse atopik dermatit tedavisi eksik kalıyor. Yıkanırken de asla sabun kullanmayacaklar, kokulu herhangi bir şey kullanmayacaklar. Atopik ciltler için uygun yine pH'si dengeli, sentetik deterjan dediğimiz sindet formunda temizleyicilerle en azından ilk 2 yıl böyle kullanmaları kesinlikle gerekiyor. Ve bir şey daha var, çok iyi nemlenen bebeklerde ileride astım, işte alerjik nezle, göz nezlesi gibi alerjik hastalık riskinin de çok çok azaldığı gösterildi çalışmalarda. Yani ne kadar iyi nemlendirirseniz, çünkü deriden giriyor alerjenler, ne kadar iyi tıkarsak o delikleri biz nemlendiricilerle o kadar iyi. Sadece egzama dönemlerinde, egzamalı olan bölgelerde nemlendiriciler biraz yanma gibi şeyler yapabilir. Oralara belki daha çok saf katı vazelin uygulanabilir. De o bölgeler atlanabilir. Oralar kortizonla iyileştirildikten sonra nemlendirici sürülebilir. Kortizon kullanamadığımız hastalarda ya da çok uzun süre kortizonsuz kalamıyorsa hasta, hani ara veremiyorsa o zaman işte pimecrolimus, tacrolimus dediğimiz bir takım kremler var. Onları uzun süreli verebiliyoruz. Bundan fayda görmeyenlerde de ağızdan maalesef tedaviler gündeme geliyor. İlaç tedavisi. Ki bunlarda da genelde altta yatan bazı gıda alerjileri oluyor. Yani çok şiddetli atopik dermatit varsa bir çocukta muhtemelen bir şeye, hani gıda alerjisi bir şeye eşlik ediyordur.
O zaman o gıdayı engellediğimiz zaman
evet,
aslında biraz hafifleyecek değil mi?
Onları alerjiye yönlendiriyoruz. O alerjenle teması engellesek bile ama egzama devam eder. Ama alerjen egzamayı alevlendirir.
Anladım.
O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor.
Evet, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.
Rica ediyorum.
Sağlıklı bebekler yetiştirmek tabii ki hepimizin en büyük arzusu. Sağlıklı bebekler, sağlıklı bireyler ve sonra sağlıklı bir nesil. Verdiğiniz bilgiler için tekrar çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Eksik olmayın.
Rica ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sibel Ersoy Evans hocamız bizimle birlikteydi. Özellikle öncelikle yeni doğan bebeklerde cilt bakımı üzerine ve daha sonrasında erişkin dönemine atopik dermatit konusu üzerinde detaylı bilgiler aldık kendilerinden. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında diğer hocamızı stüdyomuza alacağız. Devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Ankara İl Müftülüğü uzman vaizi Ayşe Akkoç hocamız bizimle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bugün aslında hep hayatımızın içinde olan ama hani çok fazla dile getirmediğimiz bir konuyu konuşacağız sizinle. İyilik ve kötülüğü konuşacağız. Değerlendireceğiz. Hem İslam'a göre iyilik ve kötülük nasıl tanımlanır? Toplumumuzun iyi olması noktasında ne gibi sorumluluklarımız vardır? Bu sorulara cevaplar arayacağız. İsterseniz öyle başlayalım hocam. İslam'a göre iyilik ve kötülük nasıl tanımlanıyor, nasıl ifade ediliyor?
İyilik ve kötülüğün tanımını Peygamber Efendimizin dilinden söyleyelim isterseniz.
Lütfen.
Çünkü Medine'de bir heyet geliyor Peygamber Efendimizin yanına. O heyet içerisinde Vabisa isimli bir sahabe var. yeni inandığı, tabi olduğu dinin kurallarını öğrenme gayretinde. O heyet içerisinde ve peygamberimize yaklaşmak, ona bir şeyler sormak istiyor. Ve baş sorusu bu. İyilik ve kötülük nedir dinime göre? Peygamber Efendimiz'e yaklaşmak istiyor ama başı kalabalık, zoraki yaklaşıyor. Peygamber Efendimiz fark ediyor ve onu çağırıyor. Soracağın şeyi sen mi söylersin, ben mi söyleyeyim diyor Peygamber Efendimiz. O heyecanını fark ediyor. Sormak istediği şeyin farkına varıyor Peygamberimiz. Sen söyle ya Resulallah diyor, heyecanlanıyor. Peygamber Efendimiz, iyilik ve kötülük nedir, bunu sormak istiyorsun değil mi diyor.
Allah Allah.
Ve evet ya Resulallah, peki ben mi söyleyeyim, sen mi söylersin? Siz söyleyin ya Resulallah diyor. Peygamber Efendimiz iyiliği şöyle tanımlıyor o zaman. İyilik gönlünü huzura kavuşturan ve içine sinen şeydir. Kötülük ise insanlar sana fetva verseler bile gönlünü huzursuz eden ve içinde kuşku bırakan şeydir diye tarif ediyor Peygamberimiz. Hakikaten bin müftü fetva verse vicdanen cevabını aradığımız şey, yaptığımız şey ile çelişiyorsa, o cevapla çelişiyorsa o iyi değil. Fakat vicdanen rahatsak ve iyi ki yaptım diyorsak bir şey, yaptığımız şeyi, o zaman işte o iyiliğin ta kendisi. Peygamberimiz böyle tarif ediyor. Ve vicdana sor diyor önce. Kime sorarsan sor, önce vicdana. Dolayısıyla iyiliği tanımlarken biz insanın içine sinen, yaptığında mutlu kılan ve insanlara anlattığında, aktardığında kendisini huzursuz etmeyen, aksini düşündüğünde iyi ki öyle yapmamışım, böyle yapmışım dediği husus, işte iyiliğin ta kendisi. Peygamberimiz böyle tarif ediyor, tanımlıyor.
Aslında mesela o anda o soruyu soran kişiye bıraksaydı ya da kendi heyecanlanmayıp kendisi tarif etseydi, sanıyorum o vicdanının sesiyle o cevabı belki de bulurdu, değil mi?
Evet.
O, çünkü hani insan bazen bir soruyu sorduğunda bazen cevabını biliyor, o cevabın desteklenmesi için o soru yöneltiliyor. Bazen de yanlış olduğunu biliyor ama hani acaba doğru olabilir mi? Hani o kötülük kötü olduğunun ben farkındayım ama belki bana bir yandaş çıkar da o kötüyü iyiye çevirebilir miyim diye düşünüyor. Ama aslında gerçekten o vicdanı zaten ona doğru cevabı veriyor.
Evet. Veya yanlış yapacaktır. Yanlış yapmak yanlış daha kolayına ve işine
geliyordur değil mi?
Fakat bir destek aramaktadır. Orada işte soru soruyor olabilir.
Evet.
Fakat ne kadar karşısındaki insan o beklediği cevabı verse bile asıl vicdanının sesi hayır o doğru değil cevabını vicdanından bağırır içten içe.
Hı hı.
Haykırışları duyar kendisi. Kat doğruyu söyler. Körelmemiş bir kalp. Vicdan körelmemişse, katılaşmamışsa, yanlışı yapa yapa artık yanlış merkezi haline gelmemişse doğru selim bir kalp insana doğruyu söyler aslında. O zaman insan kalbini doğruya yönlendirmeli devamlı. İslam'ın insana telkin ettiği şey de bu.
Hı hı.
Aslında İslam'ın oluşturmak istediği bireyin o şahsiyeti, kişiliğinde ahlaklılık, erdemlilik ve sosyal bilinç var.
Tabii.
O bilinci oluşturmaya çalışıyor. Bu bilinçte oluyorsa insanlar, toplumu oluşturan bireyler bu bilinçte ise hem mutlu bir birey hem de toplumuna, etrafındaki insanlara, arkadaşı, eşi, çoluğu, çocuğu, akrabaları kim varsa onlara huzur veren, doğru mesajlar veren örnek birey oluyor. İslam bunu oluşturmaya çalışıyor. Eğer biz ararsak cevabını vicdanımızda, Peygamberimizin sözlerinde, Kur'an-ı Kerim'de adeta şelale gibi çağlayan olarak buluyoruz biz. Öyle didik didik arayayım da bir cevap bulayım değil. Çağlayan gibi, hı hı, geliyor bilgiler.
Evet.
Vicdan doğruyu söylüyor. Kur'an doğruyu söylüyor. Peygamber doğruyu söylüyor. İnsana düşen onu tercih etmek.
Hı hı. Hani dediniz ya bazen insanın vicdanı köreliyor. O iyiyi görememeye başlıyor. Bir süre sonra artık ona o yanlışlar da doğru gelmeye başlıyor. O zaman ne yapmak gerek?
Peygamber Efendimiz'e bununla ilgili bir soru da geliyor. Abdullah bin Mesud'dan naklediliyor sahabe. Bir adam geliyor Peygamberimize. İyi mi kötü mü yaptığımı nasıl bilebilirim ey Allah'ın Resulü diye soruyor. Peygamber Efendimiz'in cevabı çok enteresan. Komşularının iyi yaptığını dediğini duyarsan iyi yapmışsındır. Kötü yaptığını dediğini duyarsan bil ki kötü yapmışsındır. Burada etraftaki insanların genel düşüncesi ama aklı selim insanlar kastediliyor tabii ki. Etrafımdaki insanlar hep yanlışa koşuyorsa onların dediği değil asıl olan. Doğruya odaklanmış kalplerin, gönüllerin olduğu bir topluluk. Eğer yaptığın konusunda eleştiriyorsa, yanlış yaptın diyorsa o yanlış diyor Peygamberimiz. Peygamberimizin dilinden buluyoruz yine cevabı.
Evet. Peki birey kendi kendine düşündüğünde iyi ve kötüyü bilebilir mi?
İyi ve kötüyü vicdan doğruyu söyler insana. Kalp bilir. Çünkü körelmemiş vicdan insana doğruyu söylemek üzere bina edilmiştir. Hı hı. O vicdan üstü kapatılıp örtüldüğünde, sürekli yanlışı yaptığında doğruyu görmez olur. Çünkü vicdan fıtratın ta kendisidir. Fıtratında var insanın doğruya meyil.
Hı hı.
İnsan zamanla yaptıkları yanlışlarla yanlışa doğru, kötülüğe doğru kendini götürüyor. Kundaktaki bebeklerin hangisinin yüzüne baktığınızda 30 yıl sonra şu ya da bu olacak diye tahminde bulunabilirsiniz. Onların hepsi aslında fıtraten nedir? Tertemizdir. Onları Allah şerefli, şanlı bir insan olarak yaratmıştır. Muhatap kabul etmiştir. Doğruyu telkin etmiştir. Fıtratına yerleştirmiştir. Ama sonra tercihleri, etraftan aldıkları o tertemiz fıtratı sağa sola yalpalar, doğruyu bilemez hale getirebilir. Onun için insanın niyetine doğruyu keşfetmek, bulmak ve yaşamak gibi bir muradını yerleştirmesi gerekiyor. Hı hı. Doğruyu bilebilir bir vicdan.
Evet, hissedebilir.
Körelmeyen bir vicdan.
Hissedebilir. Şimdi tabii bir toplumun iyi olmasında en önemli şey o toplumdaki bireylerin aslında o iyiliği, o körelmemiş vicdanlarıyla yaşayabilme güzelliğini yaşıyor olmaları. Bu anlamda bireyin sorumluluğu nedir o toplumun iyi olması noktasında?
Her birimiz sorumlu varlıklarız. Her bir insan. Sadece ben kendimi kurtarayım, gerisi ne olursa olsun mantığıyla dolaşamaz bir Müslüman. Aklı selim düşünen bir Müslüman bilir ki hem kendini düzeltmek hem de topluma faydalı olmak üzere yeryüzünde vardır. Allah'ın halifesidir. Allah'ın doğruyu yaşasın, bulsun ve cennet hak etsin. Tekrar o güzellikler diyarına gelsin diye gönderdiği insan yanlışlara koşarsa yanlışlar onu başka mecralara götürüyor. Hep cenneti hayal ederiz. Kimse cehennem sözünü bile duymak istemez. Ama insan aslında yaşadıklarıyla, yaptıklarıyla, duygularıyla, düşünceleriyle cennetini de cehennemini de kendi zihninde oluşturuyor önce. Bu sebeple Peygamber Efendimiz'in o sosyal dokunun toplumun iyileşmesinde, iyi olmasında sorumluluğu olduğunu ifade ediyor. Müthiş bir sözü var. Ben bu sözleri duyduğum zaman Peygamber Efendimiz'in ne kadar da toplumu inşa etmek, güzelleştirmek için çaba sarf ettiğini, bir zihin yorma mesaisi gösterdiğini fark ediyorum. Diyor ki Allah Resulü, içinizden biri bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Müdahale etsin, yanlış yapıyorsun desin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin, söylesin, bunun yanlış olduğunu ifade etsin. Suskunluk iyi bir şey değil. Belki yolundan, yanlışından döndüreceğimiz insanı yanlışa suskunluğumuzla biz cesaretlendiriyor olabiliriz. Hı hı. Görevimizi yapmıyor olabiliriz. Eğer buna da gücü yetmezse kalbiyle ona buğz etsin. Yani yaptığın doğru mu şimdi, oldu mu şimdi desin. En azından vicdanı o
rahatsız
doğruyu bağırsın.
Olsun, değil mi?
Rahatsız olmuyorsa birey problem var.
Hı hı hı.
Kendini dahi yönlendiremeyecek hale kayar zamanla o birey. Toplumu yönlendirmek şöyle dursun. Kendini yönlendiremeyecek hale gelir. Kötüye doğru akar gider çünkü. Bu çok önemli. Toplumun iyi olmasında bireyler olarak her birimiz sorumluyuz. Bana ne diyemeyiz. Çünkü benim yanlışımı bir başkası, başkasının yanlışını ben düzelttiğimde birbirimize faydamız olacak.
Tabii.
Yoksa herkes ben mükemmel olayım, başkası ne olursa olsun diye bir toplumda yaşıyorsa bir kişinin mükemmeli yaşadığı ama binlerce kişinin yanlışlarla boğuştuğu bir toplumda mükemmeli yaşayan insan da mutlu olamaz.
Evet, tam aslında onu söyleyecektim. Evet. O kendini ne kadar mükemmel, ne kadar iyi yaşadığını düşünsün. Çevresindekiler ona eğer olumsuz görüşlerle sarmalamışsa o da zaten mutlu olamaz ki.
Evet. Sağına bakıyorsun, yanlışlarla bezenmiş bir hayat. Soluna bakıyorsun, yanlışlarla bezenmiş bir hayat. Yani o kişiyi bunaltır. Yan yana oturduğunuz negatif düşünceli insanlardan bile sıkılırsınız Sezin Hanım. Dolayısıyla güzel düşünen bir birey isek, güzel düşüncelerimizi aktarmak, yanlış düşünenlerin yanlışını ifade etmek, bunu dostane yapmak tabii. Hakaret gözüyle, hakaret sözüyle olmaz bu işler.
Gönül kırarak değil tabii
asla
ki.
Asla değil. Üslubumuz çok önemli. Doğruyu doğru bir üslupla ve doğru zamanda doğru yerde söyleyebilmek çok önemli. Bazen insanlara bir cümle kuruyorsunuz. Yıllar sonra karşıma çıkıp hocam bir cümle söylemiştiniz, hala unutuyorum. Hayatıma yön verdi diyor mesela. Hanımlardan duyduğum bu cümleler beni çok mutlu ediyor. Demek ki söylememiz gerekiyor. Benim bildiğim doğruyu bir başkası düşünemiyor olabilir. Ya da başkasının bildiğini ben düşünemiyor olabilirim. Birbirimizden alıp verecek o kadar çok şeyimiz var ki. Bilgi en başta. O yönlendirmeler en başta geliyor aslında.
Evet,
farkında değiliz galiba toplum olarak, değil mi?
Öyle. Şimdi tabii iyilik ve kötülüklerinde muhakkak bir karşılığı var. Yani iyi olmak için çabalıyoruz ama bazen hani dediniz de körelmiş vicdanlar o kötülüğü yapabiliyor, iyiliği göremiyor diye. Ne gibi karşılığı olabilir dinimizde yapılan iyiliklerin ve kötülüklerin?
İki karşılık düşünebiliriz biz bu noktada. Bir, dünyadaki karşılığı. Yaptığımız iyiliklere karşılık iyilik gören insanların sempatisi, sevgisi, gönül akışı vardır. Ebedi alemine bakan yönüyle de cennet vardır. Allah cenneti vaat ediyor. Kötülük yapan için de aynı şekilde. Kötülük yaptığın insandan karşılık olarak iyilik beklemek çok zor. Kalp kararır. Kızgınlıklar, öfkeler kabarır.
Hı hı.
Fakat Peygamber Efendimiz'in bir ölçü verdiğini görüyoruz biz bunda. Bir iyilik yaptığında mümine 10 kat karşılık verilir. 700'e kadar diye ifade ediyor. 1'e 10, 1'e 700'e kadar karşılığı sevap olarak verilir. Fakat bir mümin kötülük yapmışsa ya da bir insan kötülük yapmışsa bunun da karşılığı ancak bir günahtır diyor. Yani Allah burada yine rahmetini ortaya koyuyor. Yanlışınızdan dönün ben affederim mesajı veriyor. Fakat iyiliğe neredeyse sınırsız diyeceğim. 1'e 700, 1'e 10 ile 1'e 700 arası. 1'e 1 değil bakın. Hatta başka bir hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz diyor ki bir mümin iyiliğe niyet etse fakat onu yapmasa ona bir sevap vardır. Yaparsa 10, ondan 700'e kadar sevap vardır. Başka versiyonları da var bu sözünün Peygamber Efendimiz'in. Niyette iyilik bile çok önemli yani. Karşılık olarak sadece ahireti düşünsek bu müthiş bir insana doyum verir. Müthiş bir heyecan verir. İyilik yapıyorsunuz hiçbir şey yok diye düşünmezsiniz. Dünyada dostlar edinirsiniz iyi olduğunuzda. Sizi seven bireyler olur etrafınızda. Bu sarmalar etrafınızı, ruh güzellikleri, bakış açısının güzellikleri.
Hı hı.
Fakat ebede dönük yönüyle düşündüğünüzde güzellikler beldesi saracak inşallah.
İnşallah. Evet. Değerli hocam, son olarak konuyla ilgili Hazreti Peygamberimizin ettiği duayı dinleyicilerimize söyleyelim. Ne dersiniz?
Evet. Hazreti Ayşe Peygamber Efendimizin şöyle söylediğini rivayet ediyor. O derdi ki diyor, Allah'ım beni iyilik yaptıkları zaman sevinç duyan, kötülük yaptıkları zaman da bağışlanma dileyen kullarından eyle. Yani iyiliklerine sevinen, bunu peygamber yapıyor. Dikkat edin, Peygamber Efendimiz kötülük yapan bir yapıya sahip değil ki. Bize örnek olarak söylüyor bunu. Biz bunu istemeliyiz, biz isteyelim. İyilik yaptığımızda sevinen, kötülük yaptığında da bundan üzüntü duyan, bağışlanma dileyen birey olmayı Rabbim hepimize nasip etsin. Peygamber diliyle dua edelim.
Teşekkür ederiz. Ne güzel ifade ettiniz değerli hocam. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık, gönlünüze sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, uzman vaizimiz Ayşe Akkoç hocamız bugün bizimle birlikteydi. Onunla iyiliği ve kötülüğü konuştuk. Özellikle dinimizde bu sözcüklerin nasıl tanımlandığını ve Hazreti Peygamberimizin konuyla ilgili neler aktardığını ilişkin bize güzel bilgiler verdi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine bir kez daha ve böylelikle hem bugünün hem bu haftanın sonuna gelmiş olduk Hayatın Sesleri'nde. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Pazartesi günü saatlerimiz 15'i 5 dakika geçerken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM'de tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.